Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bu akşam da sizlere yayın dünyasının çok kıymetli dergilerinden kıymetli yazıları aktarmaya devam edeceğiz. Bugün sizlere ilk olarak Aylık Edebiyat, Kültür, Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi 100 Akın'dan ve bu derginin Ağustos 2014 sayısından İrfan Öztürk'ün İlahi Nimetler başlıklı yazısını aktaracağız. Rivayet edilir ki Rabbimiz Hazreti Adem'i yarattığında onun sulbünden gelecek ne kadar evladı varsa onları da ruh olarak halk etmiş. Sonra da bütün bu ruhları Adem aleyhisselama arz eylemiş. Dünya alemindeki hallerini ona göstermiş. Adem aleyhisselam o manevi ekranda görmüş ki evlatlarının bazısı kuvvetli ve bazısı zayıf. Bazısı zengin, bazısı fakir, bazısı sıhhatli, bazısı hasta. Hazreti Adem Cenab-ı Hakk'a bu halin hikmetini sual etmiş. Ey her şeye gücü yeten Allah'ım! Hangi hikmete binaen evlatlarımı birbirine eşit yaratmadın da kimisini zengin, kimisini fakir, kimisini sıhhatli, kimisini hastalıklı, kimisini kuvvetli, kimisini zayıf olarak yarattın? Neden bazıları güzel, bazıları çirkin, bazıları sağlam, bazıları sakat? Hazreti Mevla Adem aleyhisselama buyurmuş ki, ey Adem! Bunun böyle olmasındaki muradım, kullarımın her halükarda şükretmelerini isteyişimdir. Onun için insanları böyle birbirlerinden farklı yarattım. Bakışında ibret olanlar, baktığından ibret almayı bilenler, kuvvetli ise zayıfa bakarak hallerini şükrederler. Zenginse fakire bakarak Rabbinin kendisine olan cömertliğine şükrederler. Sağlam ve sıhhatli iseler, hastalara bakarak Hakk'ın ihsan buyurduğu sıhhat ve afiyet lütfuna şükrederler. Hakikaten yeryüzünde sıhhat ve afiyet nimetine emsal maddi bir nimet yoktur. Behlül bu nimetin büyüklüğünü ne güzel anlatmıştır. Abbasilerin şaşalı zamanı Harun-u Reşid'in halifeliği devriydi. Bir gün Behlül Dana ile konuşurlarken söz döndü dolaştı, hükümdarın sahip olduğu devlet ve kudretin azametine geldi. Harun Reşid, mağrur bir tavırla sahip olduğu imkan ve nimetleri anlatıyordu. Behlül bir süre onu dinledikten sonra birdenbire sordu. Tamam, dedi. Büyük hükümdarsın, geniş bir ülken, hazinelerin, orduların, bir işaretini bekleyen vezirlerin ve kumandanların var. Fakat söyle bana bakalım, malik olduğun bütün bu nimetleri bir bardak su karşılığında verir misin? Halife, Behlül'ün nüktesini birden anlayamayarak itiraz etti. Canım, hiç böyle şey olur mu? Behlül Dana sükunetle cevap verdi. Ey halife, dedi. Bana insafla cevap ver. Issız bir çölde, tek başına kalmışsın. Hava gayet sıcak ve yanında bir yudum su dahi yok. Hangi tarafa koşsan su bulamıyorsun. Hararetten bunalmış, ölecek hale gelmişsin. Tam bu sırada birisi elinde bir bardak suyla geliyor ve sana mülkünün yarısını kendisine verdiğin takdirde elindeki suyu sana vereceğini teklif ediyor. O zaman ne yaparsın acaba? Halife biraz düşündükten sonra hakikati mırıldandı. Bu şartlar altında İstediğini derhal yerine getirir ve mülkümün yarısını ona vererek suyu içer ve hayatımı kurtarırım. Kalan yarısı da bana el verir, deyince Behlül gülümsedi ve tamam dedi. Mülkünün yarısını vererek o bir bardak suyu içtin ve hayatını kurtardın diyelim. Lakin içtiğin suyun adet üzere dışarı çıkması lazım. Fakat sıhhatin el vermedi, çıkaramıyorsun. Acılar ve sancılar içinde kıvranıyorsun. Azap ve ıstırabın o kadar artmıştır ki artık gözün dünyayı görmek istemiyor. Bu haldeyken karşına başka birisi çıksa ve derdine şifa bende. Ben seni tedavi ederim ama elinde kalan mülkün hepsini bana vereceksin dese ne yaparsın? Harun Reşit tereddüt etmeden cevap verdi. Tabii derhal veririm. Behlül sözünü tamamladı. Gördün mü? Dedi. Bütün mülk ve devletinin değeri ve karşılığı gerçekten bir bardak suymuş. Öyle değil mi? Sıhhat böyle de diğer nimetler farklı mı? Bütün bu nimetler hep bizim için ihsan buyurulmuştur. Ne var ki bütün bu nimetlerin hesabı sorulacaktır. Hesabı nasıl eda edilir? Şükrederek, nankörlük etmeyerek. Var olanı idrak edip şükretmek, olmayanı ileri sürüp nankörlük etmekten alıkoyar. Mesela, yeni ayakkabılarım yok diye şikayet eden kişi düşünmelidir ki, ona Allah Teala ayaklar vermiştir. Ayağı olduğu için şükretmek aklına gelmezken, yeni ayakkabım yok diye şikayet etmek reva mıdır? Düşünmelidir ki, nice ayakkabısı olan var, ayakları yok. Nice en pahalı gözlükler alabilecek olan var, gözleri yok. Nice apartman, han, hamamı olan var, sağlık ve afiyetleri yok. Nice zengin kişiler var, ağızlarının tadı yok. Nice milyarderler, milyonerler var, evlerinde dirlik, düzenleri yok. Nice ağızları olanlar var, ya konuşacak dilleri ya da dinlenecek sözleri yok. Nice kuvvet ve kudrete sahip kişiler var, akılları yok. Nice mevki ve makam sahipleri var, ibadet ve taatleri yok. Nice dünyaya sahip kişiler var, ahiretleri yok. Ey kardeş, senin Rabbin var. Rabbine imanın var, peygamberin var, sıhhat ve afiyetin var, ibadet ve taatin var, aklın ve tefekkür kabiliyetin var. Gözün, kulağın, saçın, sakalın, kaşın, kirpiğin, ağzın, dişin, dilin, elin, ayağın var. Sen öyle bir Nebi-i Zişan'a ümmetsin ki, Allahu Azimüşşan katında kıymeti gayet yüce, şefaati makbul. Öyleyse Rabbimize şükretmeyelim mi? Ona kıyam, rükû ve secde ederek, tesbih ve takdis eyleyerek tazim etmeyelim mi? Basit mahrumiyetlerimizi bahane ederek, gark olduğumuz bunca nimeti unutalım mı? Böyle yaparsak, küfranı nimette bulunmuş, açıkçası nankörlük etmiş olmaz mıyız? Nankörlük, İnsana ve insanlığa yakışır mı? Bir kardeşin sana bir takke hediye edince ona defalarca teşekkür ediyorsun da takkeyi giymek için sana o başı ihsan buyuran Allah Teala'ya şükrün olmayacak mı? Kaldı ki gerçekten kul ve insansan vücudundan olan bazı nimetleri alıverse dahi yine de ona şükretmen gerekir. Rabbimizin bağış ve ihsan buyurduğu nimetlere daima şükretmeli, ona hamdü senada bulunmalıdır ki, iman davasında olanların imanlarının ilk ve en mühim şahidi budur. Allah cümlemize nimetlerine şükredip, rızayı ilahiye erenlerden eylesin. Nasihat ettim sana, kulak ver kardeş bana. Dünya ve ahirette lazım olacak sana. Değerli dinleyenler, devam ediyoruz Sesli Dergi'ye. Altınoluk Dergisi'nin Ağustos 2014 sayısından Neslihan Nur Türk'ün babaya mektup yazısı var sırada. Aşağıda her biri birbirinden kıymetli olan babalara hitaben yazılmış bir mektup okuyacaksınız. Ailesinin çobanı olması gereken, hanımını ve çocuklarını idare etmekte vazifeli bulunan babalar, toplumun huzurla devamında son derece önemli bir rolü üstlenmiş bulunuyorlar. Geçim derdinin şiddetli yorgunluğuna ek olarak, ehlinin terbiyesiyle de meşgul olması gereken, bu hususta sağlam ve şer'i bir duruş sergilemesi beklenen babalar, elbette büyük bir yükü omuzlamış bulunuyorlar. Şimdi tüm babalara, Allah'tan yardım dileyelim ve bir öğretmenin bir öğrenci velisine yazmış olduğu Deryadan Damla kabilinden mektubumuza geçelim. Kıymetli velimiz, aylardır bir çalışmanın, dünyanın en zor işlerinden birinin, insan eğitiminin gerçekleşmesi için çaba sarf etmekteyiz. Bu hususta elbette tek başına etkili olmamız düşünülemez. Bir öğretmen ancak ve ancak anne babalarla beraber başarıya ulaşabilir. Zira eğitimini üstlendiğimiz kişiler bizim çocuklarımız. O halde sevgili çocuğunuzun öğretmeni olarak sizden bazı ricalarım var. Takdir edersiniz ki bizim beraberliğimiz pek yakında sona erecek ve o hayatının kalan kısmını öncesinde olduğu gibi yine sizinle ve akraba çevrenizle birlikte geçirecek. O halde ben sizlerin hayatında geçici bir unsurum. Kalacak olansa evladınızın bilincine yerleşmekte olan tavır ve davranışlardır. Bu hususta ben de sizler gibi büyük bir sorumluluk taşıyorum. Ailesi olarak temelde çocuğa ne verirseniz sürekli olarak çocukta kalacak olan da odur. Bu sebeple tavsiyelerimi sıralamak, böylece üzerime düşenin bir kısmını yerine getirmek istiyorum. Lütfen yanlışlıkları karşısında istikrarsız olmayın ve hanımınızla ortak tavır içinde olun. Bir çocuğun yanlışlıkları çoğunlukla kendisi gibi zararsız ve küçük olur. Yine de dikkate alın ve küçümsemeyin. Zira damlalar birleşip önüne geçilemeyecek bir sele dönüşebilir. Çocuğunuzun her istediğini almayın, her dediğini yapmayın. Onu zaman zaman mahrum bırakın ki elde ettiği vakit mutlu olabilsin. Her an doyurulan ve tok olan bir çocuk, açlığın zorluğunu bilemeyeceği için tokluğa da şükredemez. Yokluğun acısını hissetmeyen, varlığın mutluluğuna erişemez. Bir babanın çocuğunu sevmesinden daha tabii ne olabilir? Fakat sevginizi maddi ödüllerden ziyade onunla geçireceğiniz nitelikli zamanlarla ifade edin. Zira evladınızın en büyük açlığı budur. Çocuklarınızdan birinin zihinsel özürlü olması sebebiyle zor günler geçirdiğinizin farkındayım. Zaten zor olan ebeveynlik mesleği bu tip durumlarda daha da zorlaşır. İki kardeş arasında adaleti gözetmek, her ikisine de ayrı ayrı şefkat ve ilgi sunmak elbette pek meşakkatli bir uğraş. Fakat her çocuğunuza kendi durumuna uygun davranın ve bunun neden gerekli olduğunu güzelce anlatın. Sağlıklı olan çocuğu ihmal etmek suretiyle cezalandırmak çok büyük bir hatadır. Çocuğunuz son derece akıllı, muhakemesi kuvvetli, alıcı ve kabiliyetli bir. Henüz çok küçük olmasına rağmen duygularını çok güzel ifade edebiliyor ve çok kuvvetle seziyor. Üstelik evde anne baba olarak iki cepheye ayrılırsanız bundan doğacak boşluğu çok iyi kullanabilecek zekaya da sahip. Gözlemlediğim kadarıyla bunu zaten yapıyor. Arkasında mutlaka duracağınızı ve onu her durumda koruyacağınızı hissettiği için annesine karşı oldukça rahat ve saygısız tavırlar içine girebiliyor. Lütfen buna meydan vermeyin ve ne olursa olsun onun yanında hanımınızla tartışmaya girmeyin. Bir babanın çocukları için yapabileceği en büyük iyilik, o çocukların annesine sevgi ve saygı duymaktır. Lütfen bunu sürekli hatırlayın. Hayatı bir başkasıyla birleştirmek ve huzurla devam ettirmek elbette çok zor bir iştir. Fakat yanlış tavırlarla bu sıkıntıyı her iki taraf için de çekilmez hale getirmemek gerekir. Siz evinizdekilerin çobanısınız. Bu size Allah'ın uygun gördüğü sıfattır. Bu sebeple Allah rızası için olgunluğu, idareyi ve büyüklüğü elden bırakmayın. Siz de gayet iyi bilirsiniz ki evlilikle beraber ben dönemi biter, biz dönemi başlar. Bu biz içine çocuklar da katılınca yük ağırlaşır. Şüphesiz Allah bizi bizden iyi bilir ve bize çekemeyeceğimizi yüklemez. O halde lütfen ailenizi daha mutlu kılmak adına onlara biraz daha fazla zaman ayırmaya ve hanımınızla ortak dili konuşmaya çalışın. Çocukların terbiyesi ana babanın ortak ve kararlı tutumunda gizlidir. Çocuklarınızı annesine karşı lütfen kayırmayın. Siz babasınız, o halde bırakın çocuğunuz da çocuk olarak kalsın ve size babalık yapmasın. Çocuğunuza nasılsın babacığım diye sorup da kafasını karıştırmayın. Nasılsın evladım diyerek rolünüzü netleştirin. Aile bireyleri üzerinde kontrolünüzü ve onlar nezdinde saygınlığınızı yitirmeyin. Çocuklarınızın huzurla büyümesi büyük oranda sizin hanımınızla mutlu olmanıza bağlıdır. Allah rızasına uygun yaşamayı şiar edinir, ibadetlerinizde istikrarı yakalayabilir, mutluluğu yabanda değil de yuvada arayıp bulur, sonra da iç huzurunuzu ailenize yansıtırsanız ne güzel olur. Çocuklar duygusal açlıklarını bazen yanlış davranışlarla yansıtmaya ve bu şekilde ilgi odağı olmaya çalışırlar. Yalan söylemek, söz dinlememek, inat etmek, aykırı davranmak gibi nice davranış temelinde bir mutsuzluğu barındırır. Çok basit bir konu bile olsa çocuğunuzun yanında hanımınızla tartışmayın. Özellikle de çocuklarınızın davranışları ile ilgili bir mesele için onların karşısında birbirinize muhalif davranmayın. Şunu da hatırlatmak isterim. Çocuğunuz evinizde en nihayet misafirdir. Vakti gelecek, ömrü olursa o da bir yuva kuracak ve onun da çocukları olacaktır. Onu iyi bir hanım, bey ve iyi bir anne baba olabilmesi için saygı ve sevgi göstererek yetiştirin. Yaşı kaç olursa olsun fikirlerine kıymet verip onunla istişare edin. Ezmeyin, hakkına riayet etmekle kalmayıp haddini de bildirin. Hayır, nefsiniz değil, bunu yaparken Allah ve Resulünün ölçüleri olsun mihenginiz. Onu her durumda koruyan ve savunan biri olmanız iyilik değil kötülüktür. Bir çocuk annesini babasına şikayet ediyor ve baba da anneye bu sebeple kızıyorsa orada çocuk eğitiminden bahsedilemez. Bu çocuk yarın öğretmenini, daha sonra da beyini size şikayet etmeye kalkışır ki bu hiç de hoş bir iş olmaz. Çocukların genelinde bir babasızlık sorunu var. Babalar sağ ama çocukların hayatında yok gibiler. Çocuklar babalarının parayı, maçı, televizyonu ya da bilgisayarı kendilerinden daha çok sevdiğine inanarak büyüyorlar. Çocuğunuz da böyle. Ona böyle düşünmekten vazgeçmesi için yardım edin. Aksi takdirde bütün ömrü boyunca sevildiğine inanmakta güçlük çekecek. Mektubuma burada son veriyor, iki cihanda sevinenlerden olmanızı diliyorum. Hakkın razı olduğu güzel bir hayat sürmeniz, evladınızın hayrını görmeniz duasıyla saygılar. Değerli dinleyenler, sizlere son olarak Sesli Dergi'de Kadın ve Aile Dergisi Şebnem'in Eylül 2014 sayısından Dedemin Osmanlıca Mektuplarından başlıklı yazıyı aktaracağız. Muhterem evlatım, evvelen selam eder, gözlerinden öper, saniyen sana edeceğim bir iki kelama dikkat kesilmeni isterim. Nitekim ömür kısa, yapılacak iş çok. Yola ne kadar erken revan olur, azığını ne denli erken biriktirirsen, o kadar mesafe alır, o denli kazançlı olursun. Dün kütüphanemin başına geçmiş kitaplarımla hasbihal ederken, rahmetli dedemin babasından kalma Osmanlıca mektupları geldi elime. Dedeciğim, hastalığının son zamanlarında beni yanına çağırmış ve gözüm gibi korumam şartıyla bana vermişti mektupları. Bu beni hem çok mutlu etmiş hem de hüzünlendirmişti. Nitekim dedem onları hiç kimseye değil emanet etmek el dahi sürdürmezdi. Tıpkı rahmetli dedemin yaptığı gibi mektupları önce öptüm, kokladım, sonra başladım okumaya. Mektuplar seferberliğin acısıyla yazıldığı için cesaret, metanet, azim doluydu. Kalabalık düşman orduları karşısında teslimiyet ve dua doluydu. Yeni doğan bebeğine, körpe hanımına hasret yüklü, ana babanın dualarına mazhar olabilmek için hürmet ve saygı esaslıydı. Ama bunların yanında bir değeri daha vardı ki, dedeme hasretimi perçinleyip gönlümdeki itibarını bir kat daha artırdı. Rahmetli büyük dedem o ateş ortamında, o yoğunlukta, o yorgunlukta dahi insanı kamil olabilmenin azmini taşıyordu. Bunu yüreğinde nasıl pişiriyordu ki satırlarını bazen duayla, bazen nasihatle nakış nakış işlemişti. Cihat meydanında, şehadetle yüz yüzeyken dahi talim ve terbiyeyi bırakmıyor, hem nefsine hem sılada bulunan ehline tebliğini yapıyordu. Sanki bugünün modern insanına, hayatı yalnızca yaratılış gayesine uygun olarak halisane yaşamaları gerektiğini, dünyada yalnızca bir kere imtihan haklarının bulunduğunu ve ulvi mesuliyetini hatırlatıyordu. Bir mektubunda askerliğinin çok uzadığından yakınan, savaşın bir an evvel biterek evine dönmesini isteyen nineme hitaben şöyle yazıyordu. Eli öpülesi kıymetli annem, bu savaş bir gün elbet bitecek. Bir gün elbet kavuşacağız. Ama bizim içimizde devam eden çetin savaş küçük kıyametimize dek sürecek. Asıl bu savaştan korkmak lazım. Var olduğumuz günden itibaren topraktan yaratılan beşerlik melekelerimizde alemlerin Rabbinin üflediği ruhi melekeleri arasında kıyasıya bir savaş hakimdir. Biri bizi bedbin, kibirli, kıskanç, nankör, cimri, narsist, öfkeli, mal ve makam hırsıyla sürekli aşağıların aşağısına çekmeye çalışır, süfli ve alçak işlere sevk ederken, diğeri alemlerin Rabbinin üflediği hilm, tevazu, diğergamlık, hoşgörü, cömertlikle iyi işlere, yücelere çekmek ister. Elbette yüceler yürek ister, çaba ister, zorluk ister. Tıpkı yüksek dağlar gibi her şeyi çetindir. Nefisse daima kolaya yönelir, renkli, neşeli ortamları tercih eder. Biraz da mal, makam, güç, kuvvet gelince unutuverir bir damla sudan geldiğini. Tıpkı cennette meleklere eşyanın isimlerini öğretme dersi veren iblis gibi ben deyiverir bazen. Ben demek anlıktır. İnsanoğlu en büyük mağlubiyeti bu anlık patlamayla alır. Nitekim iblis cennetten bu söz yüzünden kovulmuştur. Allah'a ilk isyan şeytanın gurur ve kibriyle başlamıştır. Muhterem annem, esas olan bu savaştan galibiyette dönmek, bu mevzide sağlam durabilmektir. İnsanın kemalatının önündeki en büyük barikat, Allah Teala'ya kulluğa engel olan kibir ve büyüklenme ve kendini beğenmedir. Nitekim, kutsi bir hadisi şerifte Allah Teala, "İzzet gömleğim, kibriya ise ridamdır, elbisemdir. Bunları benden çekip almak isteyenlere azabım haktır." buyurmaktadır. Alemlerin Rabbinin bir ismi de El-Mütekebbir'dir. Büyüklük ve hükümranlıkta eşsiz, yücelik ve ululukta tek olmasıdır. Bütün büyüklüklerin, bütün kuvvetlerin ve üstünlüklerin sahibi olan Allah'ın benzeri, eşi ve dengi yoktur. Kibriya ve azamet kendisine mahsus olup büyüklüğünün sonu olmayan azimdir. Azamet ve kudretini hakkıyla tanıyıp idrak eden bir insanda ben bulunmaz. Ne güzelliği, ne malı, ne makamı, hiçbiri kendinin değildir çünkü. Yalnızca Hak Teâlâ'nın kendisine vermiş olduğu rol ve emanettir. Hatta bu rol ve emanetlerin altında her daim boynu bükük, gönlü kırık, nefsi fakir durur. Bu şekilde kendisine takdir olunan görev için çalışır, gerek seferberlik meydanlarında, gerekse gurbet ellerde. Değil mi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim nefsini büyük görüp yeryüzünde kibirle yürürse, Allah Teala'nın huzuruna çıktığında onun kendisine gazaplı olduğunu görür." buyurmaktadır. Başka bir hadisi şerifte şöyledir: "Böbürlenerek elbisesini yerde sürüyen kimsenin Allah Teala kıyamet gününde yüzüne bakmaz." Kibir, insana açıktan büyüklük, enaniyet göstermek hissi verirken ucub, içinden gizli şekilde kendini büyük görmesini sağlar. Bu sebeple hocalarımız, Allah onlardan razı olsun, kendinizi mahlukatın en aşağısı görmedikçe manen terakki edemeyeceğimizi söylerdi daima. Sevgili annem, dünyada en onurlu meslek, en yüksek mertebe, Hakk'a hakkıyla kul olabilmektir. Nitekim Hak Teâlâ insanoğluna, "Ey Âdemoğlu, eşyayı senin için yarattım ama seni kendim için yarattım. Senin için yarattığım şeyler uğruna benim için yarattığımı kirletme." buyurmuştur. Güneş, herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar. Allah'ım, dedelerime rahmetle muamele et. Onları cennetinle mükafatlandır. Amin. Bugünlük de Sesli Dergi'nin sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de Erkam Radyo'da birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.